Ayrım 21.
34. Bölüm. Mutsuzluk, kendinden ve şehirden nefret etmektir. Bazen şehir bambaşka bir yere dönüşür. Sokakların insana kendini evinde hissettiren renkleri birden çekiliverir. Her görüşümde bana esrarlı gözüken kalabalıkların aslında kaldırımlarda yüzyıllardır amaçsızca yürüdüklerini anlayıveririm. Bütün parklar çamurlu ve tatsız arazilere, elektrik direkleri ve reklam panolarıyla kaplı meydanlar, betondan yavanlıklara, şehirde ruhum gibi boş, bomboş bir yere dönüşüvermiştir. Ara sokakların kiri, pisliği, açık çöp tenekelerinden şehre yayılan kötü koku, sokaklardaki, kaldırımlardaki bitmez tükenmez çukurlar, inişler, çıkışlar, İstanbul'u İstanbul yapan bütün o düzensizlik, kargaşa ve itiş kakış bana şehirden çok kendi ruhum ve hayatımın yetersiz, kötü ve eksik olduğu duygusunu verir. Sanki bu şehir bana benim hak ettiğim bir ceza olduğu gibi ben de onu kirleten bir şeyimdir. Şehirden bana, benden şehre yoğun bir keder ve hüzün sızarken şehirde de bende de iş kalmadığını hissederim. Ben de şehir gibi yaşayan bir ölü, soluk alıp veren bir ceset, sokakların ve kaldırımların bana hissettirdiği gibi yenilgiye ve pisliğe mahkum bir sefilimdir. Her biri olanca ağırlığıyla ruhuma çöken çirkin, yeni ve beton apartmanlar arasından titreyen bir mendil gibi boğazı görmek bile bu gibi durumlarda umut vermez. O zaman daha da kötüsünün, kahredici ve öldürücü asıl hüzün duygusunun uzaktaki görülmez sokaklardan bana yaklaşmakta olduğunu, tıpkı sonbahar akşamlarında şehir sokaklarına usulca sızan yosun ve deniz kokusundan lodos fırtınasının yaklaşmakta olduğunu sezen tecrübeli İstanbullu gibi anlarım ve tıpkı yıkımı, ölümü, depremi ya da lodos fırtınasını sokakta değil, kendi evinde geçirmek isteyenler gibi hızlı hızlı evime dönmek isterim. Ama hüznün ve mutsuzluğun karanlığının yaklaşmakta olduğunu anladığım an, evdeki yarı karanlık, loş ve kuytu köşem benden gittikçe uzaklaşır ve acıklı ve çirkin sokaklar, düzensiz, bıktırıcı kaldırımlar ve bir anda hepsi birbirine benzemeye ve içimdeki sefaleti sezdikleri için beni aralarına almamayı gizli bir yemin etmiş gibi gözüken insanlar hiç bitmemeye, hatta korkutucu bir şekilde çoğalmaya başlar. Güneşin birden bütün gücüyle ortaya çıktığı, şehrin yoksul, düzensiz ve başarısız yanlarını acımasızca aydınlattığı bahar öğleden sonralarını sevmem. Taksim'den Harbiye ve Şişli üzerinden ta Mecidiyeköy'e, annem çocukluğunu geçirdiği buralardaki dutluklardan, kayıp bir masal ülkesinden bahseder gibi söz ederdi. Uzanan ve her iki yanı 1960 ve 70'lerde yapılmış, uluslararası üsluplu, kimileri betebe ile kaplı, kocaman pencereli apartman binalarıyla çevrili Halaskar Gazi Caddesi'ni sevmem. Şişli'nin, Nişantaşı'nın, Taksim'in kimi arka sokakları bende oralardan bir an önce kaçıp gitme isteği uyandırır. Yeşilliklerden uzak, boğazın hiç gözükmediği bu yerler, aile kavgaları, küçük mülkiyet heyecanları yüzünden bölüne bölüne ufacık kalmış arsalar üzerinde yükselen çarpık çurpuk apartmanlarla kaplı inişli çıkışlı bu tepeler ve çukurlar bana o kadar havasız ve enerjisiz gelir ki, sokaklarda yürürken pencerelerden bakan bütün kötü niyetli teyzelerle yaşlı ve bıyıklı amcaların benden nefret ettiklerini, üstelik de haklı olduklarını hissederim. Nişantaşı ile Şişli arasındaki arka sokaklarda olduğu gibi, konfeksiyoncuların ya da Galata ve Tepebaşı arasındaki bazı sokaklarda olduğu gibi, avize ve lamba satıcılarının ya da bir zamanlar Taksim Talimhane civarında olduğu gibi, araba yedek parça satıcılarının hayatının en uçucu döneminde, dedemin servetini birbiriyle ilgisiz çeşit çeşit ticari girişimle eğlene eğlene tükettikleri yıllarda, başka işlerinin yanında babam ile amcam buralarda böyle bir dükkan da açmışlar, Ama araba yedek parçası ticaretinden çok, ilk Türk konserve fabrikasına hazırlık olarak domates suyu sıkıp içine aşırı miktarda biber koyup gözleri acıdan yaşaran hademelere içirmek gibi şeylerle uğraşmışlardı. Ya da Süleymaniye civarındaki sokaklarda olduğu gibi çevreyi çekiç gürültüsü ve pres patırtısına boğan kapkacak imalathanelerinin bütünüyle işgal ettiği, onlara hizmet eden taksilerin ve kamyonetlerin de trafiği tıkadığı İstanbul sokaklarından da nefret ederim. Şehirden ve kendimden nefretin içimde hızla yükselmekte olduğu bu gibi zamanlarda, sokaklardaki bütün tabelalar kendi adlarını, işlerini, mesleklerini, başarılarını iri harflerle şehir kalabalığına duyurmak için çırpınan bütün o beyefendilerin renk renk, biçim biçim harfleri bende onlardan çok kendime karşı bir öfke uyandırır. Bütün o profesör, doktor, operatörler, yeminli mali müşavirler, baroya kayıtlı avukatlar, şen dönerciler, hayat bakkaliyeleri ve Karadeniz gıda pazarları ve banka, sigorta, deterjan ve gazete adları, duvarlardaki sinema, sigara, blue jean ve renkli gazoz, afiş ve reklamları, spor toto, milli piyango, içme suyu ve bütanga satan dükkanların tepesinde gururlu, iri harflerle yazılmış bayilik duyuruları, bana bütün İstanbul'un tıpkı benim gibi kafasının karışık ve mutsuz olduğunu söyler ve şehrin gürültüsü ve harfleri beni boğmadan önce karanlık bir köşeye, kendi odacığıma çekilmem gerektiğini hatırlatır. Ama geç kalmışımdır. Berbat sokaklardan kendimi apartman içlerinin serinliğine atamadan önce şehri benim için fazla tanıdık, klostrofobik, bizim ve boğucu bir yer yapan reklam panolarının, duvar yazılarının, afişlerin ve harflerin gürültüsü kafamın içindeki okuma makinesini kendi kendine harekete geçirmiştir bile. Akbank sabah döner, cisim, mefruşat, güvencesidir, içinizi her gün sabunla müceferat ülker saatidir, taksitli avukat Nuri Bayar. En sonunda şehrin yıldırıcı kalabalığından ve bitip tükenmez kargaşasından ve bütün çirkinliği gösteren öğle güneşinden kaçıp kendimi kurtarmışımdır ama kafamın içindeki okuma makinesi sokaklarda gelişi güzel okuduğu her şeyi yorgunluk, bezginlik ve keder zamanlarında bir mutsuzluk türküsü gibi hatırlayarak tekrarlar. Bahar indirimi, selam, büfe, umumi telefon, star, Beyoğlu, terapi, makarnası, Ankara pazarı, şov, kuaför, sağlık, transistörleri. Yatıp uyandığım zaman beni o kadar mutsuz eden şeyin şehrin kalabalığı, eskimişliği ve kir olduğunu düşünürüm. İstanbul'da her şeyin bir yenilgiyle yarıda kalmış olması şehri eksik bir yere çevirmiştir. Duvarlardaki ilanların pek çoğu İngilizce ve Fransızcadan alınmış dükkan, dergi, şirket adlarının ima ettiği batılılaşmayı şehir konuştuğu kadar yaşamaz hiç. Camilerin, minare kalabalığının, ezanların ve tarihin ima ettiği geleneği de yaşamaz şehir. Her şey yarım, yetersiz ve kusurludur. Tıraş bıçakları, gidiniz öğle tatilinde Philips, yetkili bayi, doktor, depo, halıları, kapının züccaciye, avukat, fahir. Hüznümün nedeninin şehir olduğunu düşünmek bir an beni bir saflık hayaline sürükler. Şehre bütünüyle kendisi ve güzel bir bütün olduğu bir altın çağ, bir saflık ve hakikilik anı yakıştırırım. Ama Melling'in resimlediği, Nerval ile Gotye ya da Amicis gibi batılı gezginlerin anlattığı 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başı İstanbul'una artık ruhumun ve kafamın iyice yabancı olduğunu acıyla bilirim. Üstelik evin içinde harekete geçen mantığım, şehri saf olduğu için değil, karma karışık bir yer, yarım kalmış ve yıkıntılaşmış bir yapılar yığını olduğu için sevdiğimi bana söyler. Ama kendi eksik ve kusurlarımdan kurtulmaya niyetli yanım, şehrin dayattığı hüzünden kurtulmam gerektiğini de söyler bana. Sokakların gürültüsü hala aklımın içindedir. Sokak paranızın, istikbalinizin sigorta, güneş, büfesi, zili çalınız, nova saatleri, artin yedek parça, çorapları. Belki de şehre bütünüyle ait olamadığım için suçluluk duyuyorumdur. Bayram günleri öğle yemeğinden sonra likörün ve biranın neşesiyle bütün aile babaannemin dairesinde gülüşürken ya da yağmurlu bir kış günü Robert Kolejli zengin çocuğu arkadaşlarımdan birinin babasının arabasıyla şehirde fır dönerken ya da bahar öğleden sonraları sokaklarda yürürken içimde yükselmeye başlayan, değersiz olduğum, hiçbir yere ait olmadığım, demek ki yanlış olduğum, demek ki bu insanlardan uzaklaşıp bir köşeye saklanmam gerektiği yolundaki fikir, hayır fikirden öte hayvani içgüdü, aynı zamanda şehrin sunduğu cemaat duygusundan, kardeşlik ve dayanışma havasından, Allah'ın her şeyi gören ve bağışlayan bakışından kaçıp tek başıma kalmak anlamına geldiği için yoğun bir suçluluk duyarım. Liseye başladığım yıllarda yalnızlığı geçici bir durum olarak görürdüm. Henüz onu bir kader olarak benimseyecek olgunlukta değildim. Umut bir çocukluk hali, hayal gücünün direnmesidir. Bir gün sinemaya birlikte gideceğim iyi bir arkadaşımın olacağını hayal ederdim. Böylece film aralarında sinemaya yalnız geldiğim, arkadaşsız olduğum için endişelenmeyecektim. Bir gün okuduğum kitapları ya da yaptığım resimleri yapmacıklı bir duruma düşmeden tadını çıkararak konuşacağım insanları tanıyacağımı düşlerdim. Bir gün kendimi bildim bileli yaptığım gibi çükümle ya da gövdemin başka yerleriyle oynama zevkini, gizli gizli yasak ve zevkli bir şey yapma heyecanını paylaşacağım güzel bir sevgilim olacağını kurardım. Yaşım artık belki uygundu bu gibi şeylere ama çok derinden istediğim için utandığım ve beni korkutan bu istekleri karşılamaya ruhumun hazır olmadığını da hissederdim. Güçsüzlük yaşadığınız yere, eve, aileye, daha çok da şehre ait olmadığınızı hissetmektir diye düşünüyordum o zamanlar. Şehirde yaşayan herkesi bütün gücüyle sarıp sarmalayan o ağabeyli, bizli, futbol maçlı cemaat ruhundan bir şekilde kopuyordum. Ruhumdaki bu kırılmayı hissediyor, yaklaşan yalnızlığımdan telaşa kapılıyor, içine düşmekte olduğum karanlığın bir hayat tarzı olmasından korkarak herkes gibi olmaya karar veriyordum. 17-18 yaşlarımda bir dönem herkesi güldüren, her fırsatta şaka yapan, herkesle arkadaşça hatta serserice iyi geçinen bir cemaat adamı gibi gözükmeyi başardım. Yavaş yavaş yaklaşan bir deliliği gizlemek için karanlıkta ıslık çalan biri gibi sürekli şakalar yapıyor, fıkralar anlatıyor, derslerde arkasından hocayı taklit ederek herkesi güldürüyordum. Ve yaptığım şakalar aile toplantılarında efsane gibi yeniden anlatılıyordu. Bu oyunu fazla ileri götürdüğüm zamanlarda temsil ettiği şeylerin pisliğini gizlemek için aşırı gayret sarf eden bir diplomat gibi hissederdim kendimi. Bütün bu oyun bitip tek başıma odama kapandığımda beni bütün bu dünyanın yapmacıklığından, sefaletinden ve kendi iki yüzlülüğümden bir an önce kurtaracak tek şey olarak aklıma 31 çekmek gelirdi. Herkesin sağlıklı ya da öfkeli, neşeli ya da şefkatli ama rahatlıkla ve doğallıkla kurabildiği ilişkileri, arkadaşlıkları ben kurarken neden zorlanmaya ve rol kestiğim duygusuna kapılmaya başlamıştım. Günlük hayatı sürdürebilmek için herkesin kafayı öyle fazla takmadan, belki de hiç takmadan yaptığı şeyleri yapabilmek için niye benim dişimi sıkmam, gayret etmem, sonra da poz yaptığım için kendimden nefret etmem gerekiyordu. Bazen oynadığım role manik bir coşkuyla kendimi öyle bir kaptırırdım ki oyun oynamakta olduğum endişesi beni bütünüyle terk eder, hem herkes gibi hem de oyunculuğum ve alaycılığımla herkesten de eğlenceli olabilmenin zevklerini keyifle çıkarır, bu arada başkalarının arasındayken kendimi ikiyüzlü ve sahtekar bulmamın acılarından da en sonunda tam kurtulduğumu sanırken Birden hüzünlü bir rüzgar bütün bu coşkunun ortasında beni allak bullak eder ve bir köşeye sığınıp evime, odama, kendi karanlığıma dönmek isterdim. Bütün bu insanlarla birlikte olduğum ve cemaatten kopmamak için, bu kadar çırpındığım için kendimden nefret ederdim önce. Ama böyle durumlarda hep olduğu gibi aşağılayıcı bakışlarım kendime döndükçe çevreme, artık aile demekte zorlandığım anne, baba, ağabey ve akraba kalabalığına, okul arkadaşlarına, diğer tanıdıklara ve bütün şehre yönelirdi. Beni sefil ve ikiyüzlü duruma düşüren şeyin İstanbul'un kendisi olduğunu sezerdim. Suçlanacak, şehrin çok sevdiğim camileri, surları, küçük meydanları, boğazı, gemileri ve bana hep fazlasıyla tanıdık gelen geceleri, ışıkları ve kalabalıkların kendisi de değildi elbette. Ama şehrin insanlarını birleştiren, onlar arasında iletişimi, ticareti, üretimi, hayatı, yaşamayı kolay kılan bir başka şey vardı. Ona uyum sağlayamadığımı sezerdim. Herkesin herkesi tanıdığı, herkesin herkesin sınırlarını bildiği, herkesin herkese benzemesinin istendiği, alçak gönüllülüğün gerçekçi bir vurguyla önemsendiği, geleneklere, sizden öncekilere, büyüklere, tarihe ve efsanelere saygılı şu bizim dünyaya kendim olarak uyum sağlamam gittikçe güçleşiyordu. Kalabalık içerisinde, aile, arkadaş, okul çevresinde kendim olamıyordum. Seyirci değil de oyuncu olmam beklenen herhangi bir kalabalık çevresinde, mesela bir doğum günü partisinde, bir süre sonra tıpkı bir rüyada olacağı gibi kendimi dışarıdan görmeye, şaka yaparken, "Naber abi?" derken bir başkasının sırtını sıvazlayıp onunla da çok özel, çok samimi ve hakiki bir yakınlık paylaşıyormuş. Zaten bütün bu ahbaplıklar, ilişkiler, en sıradan mesleki karşılaşmalar da işte böyle hakiki olmalıydı gibi yaparken, bir yandan da aklımın bir köşesiyle kendi kendimi dışarıdan dikizliyor ve herkesi kandırmakta olduğumu düşünüyordum. Odama dönüp kendi kendime kaldıktan bir süre sonra, "Niye artık kapını kilitliyorsun hep?" demeye başlamıştı annem. İki yüzlülüğün ve kusurun yalnız bende değil, insan ilişkilerini kuran o cemaat ruhunda, biz söyleminde, insanın ancak sapıtarak dışarıdan görebileceği şehir ideolojisinde olduğunu sezerdim. Ama bu kavramlar ruhunda olup bitenleri yıllar sonra hatırlayıp onları anlamlı ve eğlenceli bir hikaye dökmeye çalışan 50 yaşındaki yazarınızın sözleri. 16 ile 18 yaşlarımdayken yalnız kendimi değil, İstanbul'da yaşadığım çevreyi ve kültürü, olup bitenlerin anlamını bize açıklayan resmi ve gayri resmi siyasal söylemi, gazetelerin manşetlerini ve şehrin ve şehirlilerin kendilerini olduklarından daha başka gösterme isteğini ve aslında kendilerini hiç anlamama isteğini, sokaklarda kafamın içinde zonklamaya başlayan harfleri ve reklam panolarını fazlasıyla boğucu bulur, kendimi ve şehri saran yüzeyselliği küçümserdim. Sorunum belki de çocukluğuma rengarenk bir mutluluk ve hakiki bir derinlik veren ikinci dünyanın taleplerini 15 yaşımdan sonra karşılayamamaktı. Resim yapmak, haklarında kitaplar okuduğum Fransız ressamları gibi yaşamak istiyordum. Ama ne o dünyayı İstanbul'da kuracak gücüm, ne de İstanbul'un o dünyaya benzetilebilecek bir yanı vardı. Türk izlenimcilerinin camili, boğazlı ve ahşap konaklı ve karlı sokak manzaralarının en kötüleri bile bana zevk vermiştir. Ama resim oldukları için değil, resmettikleri İstanbul olduğu için. Başkalarının yaptığı ya da kendi yaptığım bir resim İstanbul'a benzerse iyi resim olmuyor, iyi resim olursa benim istediğim kadar İstanbul'a benzemiyordu. Belki de şehri bir resim, bir manzara olarak görmekten vazgeçmeliydim. 16-18 yaşlarımda bir yandan radikal bir batılılaşmacı gibi şehrin ve kendimin bütünüyle batılı olmasını istiyor, bir yandan da içgüdülerim, alışkanlıklarım ve anılarımla sevdiğim İstanbul'a ait olmak istiyordum. Çocukken bu iki talebi, bir çocuk ileride hem serseri hem de büyük bir bilim adamı olacağını aynı anda sorunsuzca düşleyebilir. Aklımın iki ayrı köşesinde koruyabilme yeteneğini yaşım ilerledikçe kaybetmem beni yavaş yavaş hüzünlü bir kişiye çeviriyordu. İstanbul'un yeterince modern olmadığını, yoksulluk ve sefaletinden kurtulmasının, üzerindeki yenilgi duygusunu atmasının daha çok zaman alacağını umutsuzlukla anlıyor, kendi hayatım ve şehrim konusunda kederleniyorum da denebilir. Yaşım ilerledikçe bütün İstanbul'un hem tevekkülle hem de gururla sahiplendiği hüzün benim ruhuma da böyle sızıyordu işte. Ama aynı hüzün müydü bu, yoksa şehrin hüznüne teslim olmanın hüznü müydü? Belki de asıl neden ne İstanbul'un yoksulluğuydu ne de yıkıcı bir yük olarak şehrin taşıdığı hüzün duygusu. Zaman zaman ölmekte olan yaralı bir hayvan gibi bir köşeye saklanıp tek başına kalma isteğim, her geçen gün daha da sıklaşan bu istek dışarıdan değil doğrudan içimden geliyordu belki de. Kaybettiğim için onca hüzünlendiğim şey neydi o zaman? Neden kimden ayrı düştüğüm için kederliydim?